Ayrım 29, Samizdat, Soner Yalçın, sayfa 331. 13. gün, 26 Şubat 2011, Cumartesi. Bugün koğuştan çıkış yok, hafta sonu mahpusluk içinde mahpusluk yaşanıyor. Sessizlik günleri. Hafta sonları sanki özlem bütün dayanılmazlığıyla sarıyor sizi ve düşkünlüğünüze şaşırıp kalıyorsunuz. Mesela birden eşya kokan odanızı özlüyorsunuz. Yarın yanağından hiç bahsetmeyeyim. Hava yağmurlu, kasveti dağıtmak, kederli düşüncelerden uzaklaşmak lazım. Kantinden aldığım el radyosunu açtım. Muazzez Abacı söylüyor. Bir daha uçmayı gözüm kesmiyor. Ardından Muazzez Ersoy, geçse de gençlik çağım. Muazzez Abacı'nın paltosundan çıktı. Muazzez Ersoy ve Ebru Gündeş. 1990'lara hakim olan bu seslerin Muazzez Abacı'nın sesini taklit etmesini niye hiç irdelemedik acaba? Bu tür konuları magazin programları da hiç ele almadı. İyi bir tartışma konusu aslında. Türkiye Muazzez Abacı'nın ses tonunu niye çok seviyor? Öyle ki taklidini bile çok beğendi. Taklit pek tutmaz aslında. Zeki Müren taklitleri örneğin beğenilmedi ya da taklit edilemedi mi? Bülent Ersoy, Adnan Şenses ise Müzeyyen Senar'ın paltosundan çıktı. Onlar tuttu. Dışarıda olsaydım bu konuda okuma yapmak isterdim. Sonra hücremden çıkıp gazetelere şöyle bir baktım. Okumam gerekenleri Barış Pehlivan söylüyor artık. Gazetelerin yazdığına göre kitap yazdığı için cezaevine atılan emniyet müdürü Hanefi Avcı, avukatları aracılığıyla Silivri cezaevinden bir açıklama yapmıştı. Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Oda TV yöneticisi Soner Yalçın'la bir kez karşılaştığını belirterek, bunun dışında hiçbir irtibatım yok dedi. Avcı açıklamasında Oda TV aramalarında bulunduğu iddia edilen, şahsımı ve yazdığım Haliç'te yaşayan Simonlar isimli kitabımın, yayımlanma süreciyle ilgili spekülasyon yaratmaya çalışan yazıların doğru olmasının imkanı yoktur dedi. Soner Yalçın ile arkadaşlarının tutuklanmasını son derece üzücü bulduğunu söyleyen Avcı, Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın ile 10 yıl önce bir arkadaşının yanında karşılaşmasının dışında hiç irtibatının olmadığını öne sürdü. Bekir Coşkun Cumhuriyet'te bir örgüt yakalandı başlıklı bir makale kaleme almıştı. Televizyon kanalı almak istemem hala birilerinin spekülasyon yapmasına neden oluyordu demek ki. Bekir Coşkun onlara yanıt vermişti. Biliyorsunuz, örgüt yakalandı. Örgütün asıl neden suçlandığı nihayet yandaş medyada yer aldı. Televizyon kurma işi. Daha doğrusu henüz kurmadıklarına göre televizyon kurmaya teşebbüs diyelim. Belki İçişleri Bakanı Başbakan'ın kulağına eğilerek fısıldamıştır. Allah muhafaza, tam zamanında basılmasa yani, kabloludan Dijitürk'ten gireceklermiş. Başbakan tehlike diyoruz ya. İçişleri Bakanı elini ağzına kapatarak, ha kuruldu ha kurulacakmış. O zaman suç aletleri 2 kamera, 3 montaj masası, 1 dönerli yönetmen sandalyesi, spotlar, ucu yuvarlak mikrofon, konukların oturacağı U masa, gizli bölümde kabloların geçeceği 2 delik. Medyaya sızan örgüt elemanları ise çeşitli gazetelerde yazan, çeşitli görüşlerde çeşitli gazeteciler. İçişleri Bakanı Başbakan'ın kulağına eğilerek, biz yakalamasak var ya. Başbakan maazallah. Bakan sıkacaklardı üzerimize. Tivi, tivi. Başbakan arkasından iyi akşamlar sayın seyirciler. Az sonra diye patlattı mı bizi imha mahiyetinde. Bakan hamdü sana, hamdü sena. Örgüt yakalandı içeride. Şurası şaka değil savcı sormuş. Şu televizyon kurma işi nedir? Suç. Bir gazeteci yayıncının televizyon kurma girişiminin böyle sorgulanması. O kurulmamış televizyonda program yapıp yapmayacağı henüz belli olmayan gazetecilerin birer örgüt elemanıymış gibi isimlerinin liste halinde yandaş medyada yayınlanması. Söyler misin hangi demokraside olabilir? Tutuklamaların üzerinden bir hafta geçtikten sonra şimdi anlıyoruz ki amaç medyayı susturmak. Vah zavallı Türkiye! Oda TV soruşturmasını ve Soner Yalçın, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu'nun suçlarının ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız bence yazıyı baştan okumalısınız. Bazı muktedirlerin görevleri gereği yorulmak bilmeden itibarsızlaştırma tertibi içinde olduğu apaçık ortada. Peki, diğer gazeteciler mesele bu kadar açık iken neden Bekir Coşkun gibi bakamıyorlar? Star'dan Ergun Babahan ve birkaç yandaş yazdı. Gazeteci bir TB almaya çalışır mı? Haklılar. Namık Kemal, Yunus Nadi, Sedat Simavi, Zekeriya Sertel, Ahmet Emin Yalman, Aliv Naci Karaçan hata yapmışlardı. Ufuk Güldemir Habertürk TV'yi kurarak hata etmişti. Basın tarihini biliyor mu bunlar? Ergun Babahanların tek bildiği Bilgi Üniversitesi'nin otoparkını işletmek. Farkımız budur. Neyse, bugünlük bu kadar gazete haberi yeter. En iyisi böyle zamanlarda kitap okumak. Kitap sığınaktır. Cezaevinde ilk okuduğum roman Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu oldu. Yazarı Sevgi Soysal. Barış Pehlivan'a eşi getirdi. Bir günde okudu, bana verdi. İki kez okumuştum, bir daha okudum. Sevgi Soysal, 40 yaşında kaybettiğimiz bir edebiyatçı, aydın. 12 Mart 1971 darbesinde iki kez hapse atıldı. Eşi Mümtaz Soysal da hapiste. Niye bu ülkede hep devrimciler cezaevine atıldı? 150 yıldır bu değişmez bir gerçek, hala da atılıyor. Sevgi Soysal 1971 darbesinin hışmına uğramış, işkence tezgahlarından geçmiş kadınların koğuşunu anlatır bize. O sıcak üslup karşısında satırların, sayfaların bitmesini hiç istemezsiniz. Koğuştaki devrimci kadınların insani duygularını, düşüncelerini, davranışlarını kendi baktığı pencereden yazar Sevgi Soysal. Ve hayatın sürprizlerine bayılırım. Sevgi Soysal hayata veda ederken arkasında 3 yaşında Defne, 1,5 yaşında Funda'yı bıraktı. İkisi de arkadaşım. Defne ile çok daha yakınım, dostumdur. Öğrendim ki arkadaşım Şeyda Taluk'la birlikte Silivri'ye gelip beni ziyaret etmek istemişler. Tabii izin alamamışlar. Merak etmesinler, yüreklerinden çıkan gizli sesleri duydum ben. Annesi babası bir dönem cezaevinde hayatının tüm acılarını çekmiş Defne, aradan yıllar geçmiş yine cezaevi kapısında. İçerideki adama bundan büyük moral olur mu? Annesi romanıyla, kızı yürekli, insani tavrıyla yanımda. Biz bu aydınlanma kavgasını veririz, sıkıntılarını çekeriz, sonuçta kazanırız, hiç kimse moralini bozmasın. Çünkü Sevgi Soysal'ın kızı nöbettedir, tohum çatlamıştır, bu maya tutmuştur. Ne yazmıştı Sevgi Soysal? Ne güzel suçluyuz biz hepimiz. Bu suç mirastır bize, suç ortağımız ise Sevgi Soysal. 14. gün, 27 Şubat 2011, Pazar. Hava ağarmamıştı hala, heyecanlıyım. Saatlerin hemen geçmesini istiyorum. Yatakta dönüp durdum. Sabah sayım anonsuyla aşağıya indim, televizyonu açtım. Gazeteleri okuyan bir kanal bulmak için elimde uzaktan kumanda kanallar arasında dolanıp durdum. Hah, birini buldum. Tam da Hürriyet'i okuyor. Gazetenin birinci sayfasının bir bölümü ekranda gösterildi. Ama birinci sayfanın üçte biri gözükmüyor. Talihsizlik. Pazar yazılarım birinci sayfadan anonslanıyordu. Onu görürsem rahatlayacağım. Demek ki makalemi basmışlardı. Ama göremedim. Yok. Huzursuz oldum. Yazıyı basmadılar mı? Cumhuriyet gazetesi Mustafa Balbay'a sahip çıkmış, köşesini hep korumuştu. Hürriyet'in tavrı ne olacaktı? Oktay Yıldırım'a ve Barış'a heyecanımı göstermek istemedim. Yazı benim nefes borum, dayanma gücüm. 3 yıldır Hürriyet'te yazıyorum. Bu süreçte sadece sanıyorum 3 kez yazamadım. Tatillerde bile elimde kalemim vardı. Hürriyet gibi etkili gazetede bir sayfanın çok önemli olduğunu düşündüm hep. Bildiklerimi, öğrendiklerimi paylaşmak istedim. Bilginin dönüştürücü gücüne inananlardanım. Yazı ile hiç profesyonel ilişki kurmadım. İlk yazımı ortaokulda yazdım. Okulumuzun Dağarcık adlı dergisine. 7. sınıftaydım. Hala o heyecanı taşıyorum. Zenginliktir bu. Öyle bildim. Şimdi heyecanla bekliyorum. Cezaevinde yazdığını okumanın mutluluğunu tahmin edemiyorum. Ve günün acı sürprizi. Milli Görüş'ün efsanevi lideri Necmettin Erbakan vefat etti. Haber kanalları gelişmeleri sıcağı sıcağına vermeye başladı. Rahmetli Erbakan'ı tanıyanlar ekrana çıkıp birbirleriyle övgü yarışına girdi. En çok iltifat edenler, ilginçtir, Erbakan Hoca'dan ayrılanlardı. AKP için ne diyordu? Arka kapıdan kaçanlar partisi. Yakın siyaset hayatına damgasını vurmuş liderlerin biyografileri pek az yazıldı Türkiye'de. Menderes'i, Özal ve Erbakan'ı yazdım ben. Ekranda konuşanlar hep içi boş, beylik, ezber sözler sarf ediyorlardı. Tam bu sırada Koğuşun demir kapısının küçük mazgalı açıldı, gazeteler geldi. Hemen birinci sayfaya baktım. Anons var mıydı? Evet, yazım çıkmıştı. Hangi yazarın ne rüyası vardı? Sırtında hükümetin onca mali baskısı olan ve bazı muhalif yazarlarıyla yolunu ayırmak zorunda kalan Hürriyet, Ergenekon tutuklusu yazarına sahip çıkmıştı. Şaşırdım, sevindim. Demek bu ülke için umut etmekte haklıydık. Evet, teslim olmamak da bütün mesele. Evet, her daim dünyaya fil dişi kulesinden, gücün kişiyi şımartan, zalim yapan, en tepe noktasından bakanlar olabilir. Ölçüyü kaçırabilirler, gerçeğin ağırlığını unutabilirler ve ruhsuzlaşabilirler. Ama işte bu mutsuzluğa boyun eğmemek gerekir. Hürriyet bu tarihi sınavdan başarıyla geçmek istiyordu anlaşılan. Evet, her türlü ön yargının üstüne çıkmak meziyettir. Artık susma zamanı, hücreme çekildim, yazımı okudum. Son cümlesini bir daha tekrarlayarak okudum. Ütopyalar bitmez. Sonra diğer gazetelere baktım. Başak Sayan, Türkiye'nin fenomen dizisi Yaprak Dökümü'nün oyuncusu. Aynı zamanda Akşam Gazetesi Pazar ilavesi yazarı. Lütfen şu yazdıklarına bakar mısınız? Bunu doğru dürüst bir iki isim haricinde hiçbir gazeteci yazmadı. Şu an Silivri'de Ergenekon'dan tutuklu bulunan sanıkları nereden tanıyorsunuz? İlişkiniz nedir sorusu nasıl bir gazeteciye sorulabilir? O kişiler terörist olsa bile bir gazetecinin işi gereği herkesle temas halinde olması gerektiği mesleki hakkıdır. Tek çıkış yolu vardır, sorunun başka türlü çözümü yok. Bu iş böyle giderse Türkiye'de çok kötü şeyler olacak. Bu adamlar gerçekten tanklarla çıktıkları zaman nasıl bir daha o tanklar içeri sokulacak? Hakikaten sokulamaz ya. Bu satırların darbe karşıtı satırlar olduğunu her okuyan anladığı halde savcı neden anlamazdan geliyor? İlle de darbeci yaftası yapıştırmaya kalkıyor. Madem bu kadar darbeci avına çıkılmış durumda, o vakit neden 28 Şubat'ın suçluları cezalandırılmaz da aydın gazeteciler içeri tıkılır? Bir gazeteciye bazı isimlere yönelik notları neden tuttuğunu sormak, bir makyaj artistine neden yanında makyaj malzemeleri taşıyorsun sorusunu yöneltmek gibidir. Nitekim Yalçın da cevabında yaptığı röportajlara yararlı olduğunu söylemiş. Oray Eğin'le konuşmalarına dair sorulan neden bilgi veriyorsunuz sorusuna ne demeli? İki gazeteci arkadaşın kendi aralarında bilgi paylaşımı yapmasından daha doğal ne olabilir? Kozmetik ürünlerini mi tartışıp konuşacaklar bir araya geldiklerinde? Ben artık gazetelerin eklerini okuyacağım. Yoksa Okay Gönensin gibi deneyimli yazarları mı okumalıydım? O da beni misyon gazetecisi yapmıştı. Kimse aynaya bakmıyor mu? Özellikle son 30 yıldır ne gazeteciliği yapıyor Okay Gönensin? Herkes ne kadar biliyor, ne kadar önemsiyor kendini? Meslekteki kıdemine saygı duyup susmak en iyisi. Evet, okumamalı gazeteleri. Hep söylüyordum ama kayıtsız da kalamıyorum. Okuyunca da sinirlenip sert sözler sarf ediyorum bu kısır ruhlu adamlara. Aslında Edip Cansever en güzel yanıtı verdi bunlara. Güç iştir çünkü bir tarihi insan gibi yaşamak, bir hayatı insan gibi tamamlamak güç iştir. Hiç güç işlere omuz vermediler, hep saklandılar, yaparmış gibi göründüler. Sorsanıza kaç yıldır yazıyorlar? 12 Mart darbesinde, 12 Eylül darbesinde ve şimdi polis cemaat darbesinde, ki hepsinin arkasında CIA, Gladio vardır, ne yaptılar? Türkiye'nin önemli duraklarında hangi özgürlük mücadelesi içinde yer aldılar? Okay Gönensin, Hasan Cemal, Cengiz Çandar, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Hadi Uluengin, Şahin Alpay bu zorlu süreçlerde niye bir gün bile cezaevine atılmadılar? Niye? Tesadüf mü? Sorsanız hep muhalifler. Oysa sadece kurnaz, içten pazarlıklı oldular. Hesap aydını. Saf değiştirmeyi meslek edindiler. Çiğdem Talon'un dediği gibi, çevir kazı yanmasın. Sağcıyla sağcı, solcuyla solcu. Şimdi hücremde düşünüyorum da Okay Gönensin ve onun gibi cambaz yazarlar 4 yıldır Ergenekon süreciyle ilgili neler yazdılar neler. Biri, sadece biri Ergenekon iddianamesini okudu mu? İddianameyle birlikte davanın avukatlarıyla buluşup, avukat bey veya hanım neler oluyor, iddialar çok vahim, ne diyorsunuz dedi mi, kuşku duydu mu? Hiçbirini yapmadılar, gazetecinin beyin ölümüdür bu. Bir dava iddianamesinden örnek vereyim. Okay Gönensin magazin sevdiği için fuhuş dosyasını açayım. Askeri casusluk ve şantaj adıyla da bilinen bu dava, Poyrazköy, Kafes, Balyoz ve amirallere suikast davalarından farklı değil. TSK personeli sahte dijital belgelerle sanık durumuna düşürüldü. Nasıl mı? Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin yargılandığı diğer davalarda olduğu gibi bu soruşturmanın başlangıcı da imzasız e-postalara dayandırıldı. Davanın 56 sanığı bulunmasına rağmen sözde delillere sadece 3 sivil ikametgah adresinde evde kimsenin bulunmadığı esnada yapılan aramalarda el konulmasına şaşırmazsınız herhalde artık. Arama el koymalar sırasında kanunda yer almasına ve benzer davalarda bilirkişi raporlarında da açıkça belirtilmesine rağmen öncelikle yukarıda belirtilen 3 ikametgahta bilgisayar ve diğer dijital ortamlara el konulurken imajları alınmadı. Hiçbir sanığın evinde yapılan aramada ele geçirilmediği ve arama el koyma tutanağında yer almadığı halde meçhul bir hard diskte bulunan dijital belgelere istinaden suçlamalar yapıldı. Bu hard disk nereden ve nasıl geldi? Yanıtı yok. Bulunmuştu işte. Fakat bir sanığın hard diskinin arama el koyma tutanağındaki disk seri numarası ile iddianamedeki seri numaraları farklıydı. Yeni seri numarasının diğer hard diskin içinden çıktığı söylenmekteydi. Matruşka hard diskler mi mevcuttu ya da yeni bir sehven olayı mı? İncelemek maksadıyla içinin açılmasına neden ihtiyaç duyulmadı hiç? Yanıt yok. İçeriğinde suç unsuru olduğu iddia edilen dijital verilerin imajları, kopyaları, bilirkişi raporları ve de bunlarla ilgili yapılan incelemelerin sonuçları sanıklara verilmedi. Niye? Yine cevap yok. Bu böyle bir dava. İddianamede sözde örgütün gizliliği ön planda tuttuğu iddia edildi. Ancak aynı iddianamede sözde örgüt mensuplarının kendi aralarındaki haberleşmeyi, CD, flash bellek gibi dijital ortamda yazdıkları mektuplarla sağladıkları belirtilmekteydi. Bu CD flash belleklerde yer alan mektup içerikleriyle gönderdikleri iddia edilen diğer Word, Excel dokümanlarında, aynı diğer davalarda olduğu gibi, sanıkların kendi isimlerini açık açık yazdıkları görülmekteydi. Bu nasıl gizlilikti, bu nasıl örgüttü, anlamak zor. Bu davayı da akılla anlamak zor. Örneğin, ortada tehdit edilen, şantaj yapılan, fuhuşa zorlanan ve bunlardan mağdur olduğunu beyan eden hiçbir şahıs yoktu. Uygulayıcılar işi yine yüzlerine gözlerine bulaştırmışlardı. İddianameye göre sevgili Ebru 1.doc dosyasındaki mektubun oluşturulma tarihi 16 Ağustos 2009. Son kaydedilme tarihi ise 20 Şubat 2010 idi. Bu durumda sanık söz konusu mektubu 6 ayda yazabilmişti. Başka neler vardı? İddianamede yer alan görüntü ve ses kayıtlarının gizli kayda alındığı iddia edilmekte, ancak söz konusu görüntü ve ses kayıtlarının müştekilerin kendi bilgi ve iradeleri dahilinde kayda alındığı, müştekinin kendi ifadeleriyle sabitti. Müşteki ifadesinde bu husus belirtilmesine rağmen iddianamenin diğer bölümlerinde kayıtların sözde örgüt tarafından gizli kamera düzenekleriyle çekilmiş olduğu iddia edildi. Yine bir sehven olayı mı? Arama yapılan evlerden çıktığı iddia edilen birkaç el yazısı not mevcuttu. Bu nottaki yazılar ile notları yazdığı iddia edilen kişilerin el yazılarının mukayese edilmesi maksadıyla el yazısı örnekleri alındı. İddianamede yazıların sanıkların elinden çıktığına ilişkin hiçbir tespit yer almadı. El yazısı örneklerinin kriminolojik inceleme sonuçları nedense sanıklardan gizlendi. Bunun adı hukukta delil karartma değil mi? İddianamede suç tarihi olarak 28 Nisan 2010 ve önceki tarihler yazıldı. Ancak aynı iddianamede suç unsuru olduğu iddia edilen birçok hususun tarihi 28 Mart 2010 tarihinden sonraki tarihler şeklinde yer aldı. Bir aylık sehven. Müştekiler bölümünde 4 şahıs, Melis Gizem Özkan, Haydar Mücahit Şişlioğlu, Türker Ertürk, Türkan Pala için ihtilat şartının gerçekleştiği iddia edilirken, delillerin incelenmesi bölümünde sadece 1-2 şahıs, Türker Ertürk, Haydar Mücahit Şişlioğlu için ihtilat unsuru oluştuğu iddia edildi. Hangisine inanmalı? Şaşırtıcı. Ve hele hele ADD, Ulusal Kanal, Avrasya TV ve ÇYDD üyesi bayanların Ergenekon, Balyoz, Kafes, Poyrazköy davalarıyla ilişkilendirilmek istendiği iddianamede açıkça yazıldı. Fuhuş yapıyor denenler bakire çıktı. Ne yazayım şimdi? Kimse utanmıyor ki. İddianamede suç örgütünün aylık periyotlarla toplantı düzenlediği ve toplantı notlarını sanıklardan biri Burak Çetin tarafından Marmaris Gündem.doc isimli dijital Word dosyasına Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart başlıkları altında kaydedildiği iddia edilmekteydi. Sanık Burak Çetin bahsedilen tarihlerde, hatta bahse konu ayların tamamında NATO Daimi Deniz Görev Gücü görevi kapsamında TCG Göksu firkateyniyle yurt dışında seyirdeydi. Yurt dışında gemiyle görevde bulunduğu dönemde Türkiye'de yapıldığı iddia edilen toplantılara katılıp üstüne bir de toplantı notlarını tutması nasıl mümkün olmuştu? Üstelik gemide bilgisayar da yoktu. Bu durum Marmaris Gündem.doc isimli dijital belgenin üçüncü şahıslar tarafından oluşturulup sana, yani Burak Çetin'e mal edilmeye çalışıldığının göstergesi değil mi? İddianamede E. Tolga Uçar'ın sözde örgüt yöneticisine, yani Zeki Mesten'e bağlı olarak çalıştığı, temin ettikleri belgelerle fuhuş konusunda beraber çalıştıkları iddia edilmekteydi. Sözde örgüt yöneticisi Zeki Mesten, Gölcük Asgari Hastanesi'nde kadın doğum uzmanı olarak görev yapmakta olup sanığın eşinin de doktoruydu. Eğer sanık örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen şahsı, yani Zeki Mesten'i, fuhuş çetesinin bir üyesi olarak tanısaydı eşini muayene için kendisine gönderir miydi? Siz gönderir miydiniz? İddianamede Zeki Mesten'in eşinden avukat olarak bahsedilmekteydi. İddianamede eşine birkaç dava yönlendirilsin yazılmakta. Ancak eşi avukat değildi. Hangisini yazayım? Sanıklardan E. Tolga Uçar'ın bilgisayar kullanıcı adının E. Tolga Uçar olduğu belirtiliyordu. Oysa içinde suç unsuru bulunarak el konulan bilgisayar kullanıcının adı bu değildi. Üstelik söz konulu dosyanın son kayıt tarihi 23 Mayıs 2009 idi. Sanık Uçar o tarihte görev nedeniyle TCG Mızrak gemisinde seyir halindeydi. Gemide bilgisayar yoktu. Birileri akıllara durgunluk veren işler çeviriyordu ve kim ne derse desin pervasızdılar. Medyanın nasıl kullanıldığı da bu davada ortaya çıktı. İbrahim Sezer ve Zeki Mesten'in ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri 3 Ağustos 2010 tarihinde yapıldı. 4 Ağustos 2010'da basında yer alan bir haber dikkat çekiciydi. Operasyon kapsamında Gölcük Askeri Deniz Hastanesi'nde görevli jinekolog doktor Binbaşı Zeki Mesten ile ilgili olarak çete yöneticilerinin evlerinde devletin gizli belgelerinin de bulunduğu belirtildi. Aramaların ertesi günü devletin gizli belgelerinin ele geçtiği basında açıkça yer aldı. Aramalar hangi gerekçeyle yapıldı? Fuhuş. Ele geçirilen dijitaller ne zaman incelendi de içlerinde devletin gizli belgeleri bulunduğu anlaşıldı. Polisin ve özel yetkili medyanın hızına artık şaşmamayı öğrendik. 3 Ağustos 2010 tarihinde İbrahim Sezer'in zaman zaman kullandığı evde kimse yokken yapılan aramada el konulan malzemelerin mühür açma işlemi Emniyet Müdürlüğü'nde aynı gün saat 16:50-18:30 saatleri arasında, imaj alma işlemi de yine Emniyet Müdürlüğü'nde ve aynı gün 21:38 ile 23:03 saatleri arasında yapıldı. Saat 23:03'te imaj alma işlemi henüz bitmiş olan dijitallerin incelenmesi ne zaman yapıldı da gazete baskısına devletin gizli belgeleri çabucak yetişti? Dijitallerde neler olduğu el konulmadan önce bilinmiyorsa incelenip gazete baskısına yetişmesi de pek mümkün görünmemektedir. İbrahim Sezer için bile hayali fahişe zaptı düzenlendi. Yazdım, polis telefon tapesinde Sezer'i fahişe Rus ajan Vika ile buluşturdu. Telefon duruşmada dinlendi. Fahişe Rus ajan Vika diye konuşma yoktu. Sehvendi. Telefon sehvenlerine yer versek ciltler yetmez. Sanık Durmuş Ali Özoğlu'nun alacaklı beni arıyor. 20 bin filan siftah gönder sözündeki siftah Silahoğlu vermişti. İspatlayana kadar aylar geçti hep. İddianamede aramada el konulduğu iddia edilen anahtarlardan ve adreslerden bahsedilmekteydi. Ancak bu anahtarların bahsi geçen adreslerdeki kapıları açmadığı da anlaşıldı. Deniz Mehmet Irak ve Zeki Mesten davanın iki sanığı olarak iddianameye göre örgüt üyelerine emir veriyordu. Ancak niye ise iddianamede iki sanığın yazdığı iddia edilen notlarda kendilerinden ben diye değil isimleriyle söz ediyorlardı. Neler yoktu ki? Açık kaynaklardan kolaylıkla elde edilebilecek Amerikan gemisi FFG-13'e ait fotoğrafların TCK-334'e 1. maddesi kapsamında açıklanması yasaklanan ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgi olduğu iddia edilerek sanıklar hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Bir geminin NATO görevine ilişkin seyir bilgilerinin Yunanistan'a satılacağı iddia edildi. Yunanistan'ın da üyesi olduğu NATO ülkelerine bildirilen bu bilgiyi kime satabilirsiniz ki? Satmak isteseniz de almazlar. Bu saçma kurgu ancak konu hakkında yarım yamalak bilgisi olan bir çete tarafından kurgulanabilirdi. Okay gönensinler bu davalarla hiç ilgilenmediler. İşlerini hakkıyla yapmadılar. Kendini beğenmiş bir cüretkârlıkla hep ahkam kestiler. Bilgiye ihtiyaç duymadılar. Sanki öyle doğmuşlardı. Neyse bakın yine kendimi tutamayıp bu kibir abidelerini yazmaya başladım. Tamam, bugünlük bu kadar. Yazmayacağım. Nokta.
29. ayrımın sonu. Sayfa 342.